Ayrım 23.
Ağustos'un başlarında annemle yola çıktığımızda her zaman olduğu gibi Şakir Paşa ailesi bizi geçirmeye geldi. Roma'daki Irak elçiliğine vardığımızda İtalyan Riviera'sındaki en iyi sayfiye yerlerinin dolu olduğunu öğrendik. O sırada aklımıza Suat dayımın uçağa binerken bize uzaktan seslenerek "İtalyan Riviera'sında yer bulamazsanız Ischia'ya gidin. Capri Adası'na yakın, pek şirin bir yerdir." dediği geldi. Birkaç telefondan sonra Ischia'da ikinci sınıf bir otelde yer bulduk. Napoli'den bindiğimiz vapur bizi az sonra Ischia'da bıraktı. Burası turkuaz rengi koylarıyla, iki yanı zakkum ağaçlı parke taşlı yollarıyla, at arabalarıyla bize büyük adayı anımsattı. Ruhumun sıkıntısından adanın güzelliklerini görecek durumda değildim. Son derece pişmandım. Yaptığım hatanın büyüklüğünü görüyor, üzülüyor ve geleceğimden korkuyordum. Annem perişanlığımı fark ettikçe ne yapacağını bilemiyordu. Öyle sanıyorum ki o da düşünmeden fazla acele hareket ettiğimizi anlamıştı. Hatta bir gece elinde makas banyoya gitti, tuvaletin kapağını kapayıp üstüne oturdu, hem öfkeyle aynaya bile bakmadan saçlarını kesiyor, hem de "Madem ki kocanı bu kadar seviyordun, ne diye öyle çılgınlar gibi bana geldin, benden ne bekliyordun, ne yapmamı istiyordun, bütün istediğin evden uzaklaşmaktı, ben de senin istediğin şeyi yaptım, neredeyse seni İtalya'ya getirdiğim için beni sorumlu tutacaksın" diye beni azarlıyordu. Ben de ağlaya ağlaya, "Beni affedin anne, çok üzgünüm" deyip duruyordum. Kaderin cilvesine bakın ki o günlerde Ischia'ya gitmemiz benim evliliğimi sona erdirdi ama Emir Zeyd'in hayatını kurtardı. Ağustos sonuna doğru beklendiği gibi Kral Faysal ile Prenses Fazıl'a İstanbul'da nişanlandılar. Faysal Bağdat'ta eşiyle yaşayacağı bir saray yaptırıyordu. O biter bitmez düğün bir yıl içinde yapılacaktı. Emir Abdülillah, kraliçe olacak Fazıl'a'nın bu bir yıl içinde Londra'da bir Finishing School'a, etiket okulu, gitmesini önerdi. Annesi Prenses Hanzade de onu hemen istenilen okula yazdırdı. Ischia'dan İstanbul'a döndüğümde barışmanın söz konusu olamayacağını anladım. Gerçi Şehsuvar'la hala birbirimizi seviyorduk. İkimiz de ayrılmak istemiyorduk. Ama çok tatsız şeyler olmuş, ok yaydan çıkmıştı. Geriye dönüş yoktu. Eşyalarımı almak için Erenköy'deki eve gittiğimde Şehsuvar'ı son kez gördüm. Yatak odamızın kapısında durmuş, büyük siyah gözlerinden yaşlar akıyordu. "Seni bırakmakla sanki kolumu kesiyorum" dedi. Ben de ağlayarak merdivenlerden inerken düşüp ayağım kırılsa da gidemesem diye dua ediyordum. Şehsuvar'a boşanmak için gerekli vekaleti verdikten sonra Londra'daki Irak elçiliğinde yaşamak üzere yola çıktım. Orada bir sefir kızı olarak yaşamımı sürdürecek, davetlere, kabul törenlerine gidecek, anneme de konuk ağırlama konusunda yardım edecektim. Ama bütün kış evliliğin böyle aniden sona erdiği ve Şehsuvar'ı hala sevdiğim için kendimi mutsuz ve perişan hissettim. Allah'tan sevineceğim bir şey oldu. Erdem'le Gökçen Londra'daki Türk elçiliğine atandılar. Erdem elçilikte sekreterdi. Onlara içimi dökebiliyordum. Anneme bu konuyu açamazdım. Sızlandığımı görürse sinirlenip beni azarlardı. Pisi pisine sona eren evliliğimin yasını tutamamak ve annemin karşısında hiçbir sıkıntım yokmuş gibi davranmak çok zordu. O günler yaşamımda geçirdiğim en mutsuz devredir. Zavallı anneciğim başarısız da olsa beni oyalamak için çaba sarf ediyordu. Bir sabah beni Buckingham Sarayı'nda diplomatlar için verilen yıllık resmi kabule götüreceğini ve kraliçeye takdim edeceğini söyledi. Sonra terzisine o günde giymem için beyaz kalın satenden uzun kuyruklu, askısız bir tuvalet diktirdi. Beyaz saten ayakkabılar, uzun süet eldivenler aldı. O gece takmam için bana kendisininkilerden bir sıra inci verdi. Beyazlar içinde sosyeteye ilk tanıştırılan bir genç kıza benzemiştim. Kabul resmi sırasında elçiler, aileleri, elçiliklerin önde gelen memurları gruplar halinde kocaman salonun bir duvarı boyunca ayakta bekliyorlardı. Kraliçe Elizabeth de arkasında ailesinden birkaç kişiyle yavaş yavaş el sıkarak, hal hatır sorarak önümüzden geçti. Konukların kimi reverans yaptı, kimi de yalnızca başını eğdi. Annem beni Gloucester düküne tanıştırdığı zaman dük, "Ama sevgili prenses, kızınızı şimdiye kadar nerede saklıyordunuz?" diye sordu. Annemle Emir Zeyd Londra'ya geleli 11 yıl olmuştu. Annem ne yanıt vereceğini bilemedi. Güldü. "Ha ha ha, Kızım seyahat ediyordu dedi. Nasıl sürekli evlenip boşanıyordu diyebilirdi. Her şeyin başında boşanmış kadınların saraya takdim edilmeleri kurallara aykırıydı. Tören bitip de konuklar öbür kabul salonuna dağıldığında Emir Zeyd'in bir köşede Başbakan Harold Macmillan ile konuştuğunu gördüm. Beni uzaktan görünce yanına çağırdı. Annesi Amerikalı olan Macmillan'a "Bu benim Amerikalı kızım" diye tanıttı. Amerikan aksanlarını çok iyi taklit eder. Hadi Şirin, başbakana bir iki yörenin aksanını taklit et. Ben de ona bir cümleyi Güney, Orta Batı ve New York aksanıyla söyleyince pek hoşuna gitti. O sırada Macmillan'ın tam arkasında bir kanepede Winston Churchill'in oturduğunu gördüm. Az sonra Churchill'in yanına Clement Attlee de gelmez mi? O an üç İngiliz başbakan arasında duruyordum. Hey fotoğrafçılar neredesiniz diye düşündüm. Doğrusu bu tarihi anı gelecek için belgelemeyi çok isterdim. O sonbahar Londra'da bir sürü konuştuğumuz oldu. Prenses Hanzade, kraliçe olacak kızı Fazla'yı okulunda ziyaret etmek için geldi ve elçilikte kaldı. Veliaht Prens Emir Abdülillah da siyasi bir toplantıya katılmak ve Savile Row'daki tercisine uğramak için konuğumuz oldu. O sıralarda Emir, ünlü bir Irak şeyhinin kızı olan üçüncü karısıyla evliydi. Karısına ve kız kardeşlerine hediyeler alması için onunla alışverişe çıktım. Emir'le ben birbirine bağlı iki kuzen olarak kalmıştık. Bir sabah Emir Zeyd'in giriş katındaki yazı odasının önünden geçerken sesler duydum. Hayretler içinde Emir Zeyd'in Emir Abdülillah'ı Türkçe azarladığını duydum. Türkçe konuşması çok garibime gitti. Genellikle yeğeniyle Arapça konuşurdu. Üvey babamın böyle sert çıkışını da hiç duymamıştım. Adeta bağırıyordu. Mermer holde kala kaldım. Tabii ister istemez söylenenleri duyuyordum. Emir Zeyd kızgın bir sesle, "Müstakbel kraliçemiz ne diye bir İngiliz finishing school'a gidiyormuş, bu Irak halkının hiç de hoşuna gitmez" diyordu. Emir Abdülillah konuya fazla önem vermiyormuş gibi bir ses tonuyla, "Kraliçe olarak nasıl hareket edeceğini ancak İngiliz okullarında öğrenebilir. Hangi ülkenin İngiltere kadar çok kraliçesi oldu?" diye karşılık veriyordu. "Arap dünyasındaki korkunç İngiliz aleyhtarlığını unutuyorsun galiba" diye Emir Zeyd devam etti. "Nasr'ın her radyo istasyonundan bizim aleyhimize nasıl atıp tuttuğunu, biz Haşimilerin nasıl emperyalistlerin dal kavukları olduğumuza dair söylediklerini duymuyor musun?" Abdülillah kızgın bir sesle, "Amca, lütfen bana o demagogdan bahsetme" diye yanıt verdi. "Senin niçin bu kadar İngiliz dostu bir politika izlediğini hiç anlamıyorum. Şunu bil ki bizim onlara ihtiyacımız yok. Onların bize var. Onlar bizim petrolümüze muhtaç." Emir Abdülillah susuyordu. Zeyd devam etti. "Çatışmaya yol açacak bir yöne girme oğlum. Eğer dikkatli olmazsan ordudan bir albay elinde silahıyla karşına çıkabilir." "Aman amca," sesi soğuk ve kontrollüydü. "Abartıyorsun. Üstelik bir kızın hangi okula gittiği kimin umrunda?" Bir iskemle gıcırtısı duyunca kulak misafiri olarak yakalanmamak için hemen kaçtım. Annem beni oyalamak amacıyla bir başka öneride daha bulundu. 32. yaş günümde elçilikte büyük bir parti vermemi ve şimdiye kadar Londra'da beni davet eden herkesi davet etmemi istedi. Konuklarımdan biri sokağımızın karşısındaki Haydarabad evinde oturan Prenses Darüşşehvar idi. Bana Esra'nın Floransa'ya dönmediğini, Londra'da sanat tarihi okuduğunu ve oğlunun da onu sık sık gördüğünü söyleyince Esra için çok memnun oldum. İstediğini elde etti, akıllı kız diye düşündüm. Kısa bir süre sonra Esra Bereket'le evlendi ve Haydarabad Nizamı'nın karısı oldu. Asık suratımdan bıkan ve yaşama sevincimi yitirdiğimi gören annem, beni Amerika'ya yollarsa Şehsuvar'ı unutabileceğimi düşündü. Eski arkadaşlarımı görmek, eski uğraklarımı ziyaret etmek bana belki yarayabilirdi. Böylece bana bir vizon etol bir de uçak bileti vererek Amerika'ya yolcu etti. New York'ta çok sevdiğim arkadaşlarım Sara ve Sinan Corley ile kalırken, Sinan sonradan Birleşmiş Milletler'de protokol şefi oldu. Beloy'daki Kort Tiyatrosu'nun yöneticisi Kirk Denmark'tan bir telefon geldi. 7 yıl önce o tiyatroda sanat yaşamıma ilk adımımı atmıştım. Denmark 1958 yazında tiyatrosunun baş kadın oyuncusu olmamı istiyordu. Bu öneriyi derhal kabul ettim biliyordum ki çalışmak bana en iyi gelecek şeydi. Ben Amerika'ya gittikten sonra o ilkbahar annem de Londra'dan Istria'ya döndü. Orayı o kadar sevmiştik ki orada yazlık bir ev aldı ve adını Villa Fahrünisa koydu. Londra'ya döndüğünde de Emir Zeyd'e artık yeter dedi. Her yaz Bağdat'a gider, o öldürücü sıcaklarda naiplik yaparsın. Yeğenlerin de en güzel tatil yerlerinde fink atarlar. Ailen için şimdiye kadar gereğinden çok fazlasını yaptın. Bu yaz onları incitmeden hayır de ve yeni evimizin zevkine birlikte varalım. Bak rahat da tatilini bizimle geçirmeyi vaat etti. Emir Zeyd annemin bu önerisini kabul etti. Kral Faysal'ın 23. yaş günü şerefine elçilikte muhteşem bir kabul resmi düzenlediler. Sonra annem, Emir Zeyd ve Raat yeni villalarında Akdeniz'in mavi gökyüzü ve altın güneşi altında güzel bir yaz geçirmek üzere Istria'ya hareket ettiler. Ama o yaz kanlı bir mevsim olacaktı. 21. Bölüm Oyun Devam Etmeli. 14 Temmuz 1958 sabahında pencere camına vurulmasıyla uyandım. Uykumun arasında hızlı hızlı vuruşları duyuyordum ama uyanamıyordum. Dün bütün gün yetmiyormuş gibi gece de geç saatlere kadar Charles Morgan'ın The River Line, Nehir Hattı piyesinin kıyafetiyle provasını yapmıştık. İkinci Dünya Savaşı'nda geçen oyunun Fransız yeraltı savunmasında lider rolündeydim. Öyle yorulmuştum ki yatağa kendimi zor atmıştım. O sabah nihayet gözümü açabildiğimde camın dışında Kort Tiyatrosu idarecilerinden Mr. Chase'i gördüm. Bana telaşla pencereyi açmamı işaret ediyordu. Camı kaldırınca, Irak'ta askeri darbe olmuş, Veliaht Prens ile kral ailesinden birçok kişiyi öldürmüşler. Sabah haberlerinde duydum dedi. Sanki biri göğsüme süngü saplamış gibi bir acı duydum. Bir şeyler söylemek istedim, ağzımdan ses çıkmadı. Kendimi tekrar yatağa attım. Anne rahmindeki çocuk gibi kıvrılıp örtüleri başıma çektim. Mr. Chase, üzgünüm. Kötü haber vermek istemezdim ama bilmen gerekli diye düşündüm gibi bir şeyler mırıldandı. Sonra baktı ki yapabileceği hiçbir şey yok, gitti. Bu haber benim için uzak bir ülkede yapılmış bir darbe ve hükümet erkanının ölümü değildi. Bu insanlar benim kardeşlerim, teyzelerim, amcalarım gibi sevdiğim insanlardı. Genç kızken aşık olduğum prensti. Gözyaşlarım yatağı sırılsıklam etti. Birdenbire aklıma Kral Faysal geldi. Aman Allah'ım, acaba Faysal'a ne oldu? Mr. Chase onun hakkında bir şey söylemedi, öğrenmeliyim diye yataktan fırladım. Acele ayağıma bir blucin çekip üstüme de bir tişört giydim. Benim kaldığım binada yalnızca holde jetonla kullanılabilen bir telefon vardı. Istria'yı aramak için baş rejisörün evine koşarken Allah'tan ki Emir Zeyd'le Raat Bağdat'ta değiller diye düşündüm. Onlar da ölecekti. İyi ki annem Istria'da o evi almış. Kısmet işte. Rejisörün evine vardığımda bana gel gel içeri gir korkunç haberi duydum dedi. Kim bilir ne haldesindir. İstersen bu sabahki provalara gelme. Öbür aktörlerle çalışabilirim. Nasıl çalışabilirsin ki? Hemen hemen her sahnede varım. Hayır, her şeyi programladığımız gibi yapalım. Yalnız lütfen bana transistörlü radyonu ver. Onu dinlenme odasına koyalım. Prova aralarında orada haberleri dinlerim. Yalnızca bana biraz daha sık ara ver yeter diye yanıtladım. Hemen radyoyu açtım. Spiker nerede olduğu bilinmiyor diyordu. Yaşadığına dair rivayetler var. Resmi olmayan bir kaynaktan öğrenildiğine göre askerler tarafından yaralı olarak bir halıya sarılmış ve olay yerinden uzaklaştırılmış. Bu Faysal olmalı dedim. Tanrım ne olur onu yaşat. Telefonda uluslararası santral memurunu arayıp Istria'da Forio adlı küçük köyde Kafe Maria'yı bulmasını istedim. Bu ara kendi kendime, hey Allah'ım, niçin annem herkes gibi değil, niçin herkes gibi o da telefon almaz diye söyleniyordum. Büyükdere'de de öyle olmamış mıydı? Resim yaparken rahatsız edilmesin diye telefon sökülmüştü. Çok önemli bir şey olursa Kafe Maria'ya telefon ediyorduk. Onlar da villaya birini yolluyorlardı. Kafe Maria ile irtibat kurunca yarım yamalak İtalyancamla derdimi anlattım. Dükkanın sahibi, ''Evet, evet sinyora'' dedi. ''Prens Raat bir saat sonra buraya gelecek. O zaman arayınız.'' Telefonu kapadım ve bir saatin geçmesini beklemeye başladım. Rejisör Kirk bana büyük bir fincan kahve uzatarak ''Al şunu iç'' dedi ve safça sordu. ''Bu durum aileni etkiler mi dersin?'' İçimden şu Amerikalılar ne toy oluyorlar, Nasıl böyle bir soru sorar diye düşündüm. Tabii diye hayretle yanıtladım. Kral ailesinin öldürülmesi bir yana, eğer ihtilal başarılı olursa ordu yönetime el koyar. Ortada Irak Krallığı diye bir şey kalmaz. Bu da kraliyet ailesinden olduğu için üvey babamın işsiz, ülkesiz ve evsiz olarak sürgünde kalması demektir. Büyük bir olasılıkla Irak'taki mal varlığını kaybedecektir. Yeni hükümet her şeye el koyacaktır. Kirk sonunda durumu anlamıştı. Doğrusu durum tehlikeli. Peki sezon sonunda ne yapacaksın diye endişeyle sordu. Bilmiyorum dedim. Sahi nereye gideceğim diye düşündüm. Gözümün önüne Londra'da elçilikteki odam geldi. Belki de orayı bir daha hiç göremeyecektim. Nitekim de görmedim. Saat dolmuştu. İstiyayı tekrar aradım. Kahvenin sahibi Si Signora, "Evet bayan, prens burada." deyip telefonu Ra'da verdi. Üzüntüden ağlamaklı bir sesle, "Rahat, sevgili kardeşim, hepiniz nasılsınız?" Sonra onu azıcık rahatlatmak için, "Radyo Faysal'ın hayatta olabileceğini söyledi." dedim. Rahat sanki telefonda bana bir devlet sırrı veriyormuş gibi gayet alçak bir sesle, "Hiç sanmıyorum. Durum çok fena abla, çok çok fena." dedi. "Sizler nasıl öğrendiniz?" diye sordum. Yine aynı alçak sesle, "Komşularımızdan biri gelip babama Irak'ta ihtilal olduğunu söyledi. Babam önce pek önemsemedi. Daha önce de böyle şeyler olmuştu. Hemen radyoyu ve televizyonu açtık. Olanları öğrenince annem bir çığlık attı ve bayıldı. O saat bu saat hiç durmadan ağlıyor. Faysal'ın yaşaması için dua ediyor. Yaşayacaksın Faysal, yaşayacaksın diyor. Babam zombi gibi. Konuşmuyor bile. Ne korkunç, ne büyük felaket abla. Onları öldürecek ne vardı? Bütün o suçsuz insanları, zavallıcıklar tatil için Türkiye'ye gidiyorlardı. Uçak bekliyordu. Madem ihtilalciler onları istemiyordu, Türkiye'ye yollasalardı ya." Gözlerimden akan yaşlar dinmek bilmiyordu. Aileme çok üzülüyordum. İçim kan ağlıyordu. "Rahatcığım, kontrolden çıkmış bir güruh en vahşi canavardan beterdir. Lütfen anneme söyle. Derhal uçağa atlar gelirdim ama şu an buradan ayrılmam imkansız. Belki anlamayacak, kızacaktır ama sen ona anlat, emi. Oyunu bırakamam, oyun devam etmeli. Unutma, ikisi de şimdi şoktalar. Ama zaman geçip de kendilerine geldiklerinde felaketin büyüklüğünü anlayacaklar. Büsbütün perişan olacaklardır. Orada onlara yalnız sen yardım edebilirsin. Kuvvetli ol." Sesi titreyerek, "Elimden geleni yaparım abla, söz veriyorum." dedi. "Seni seviyorum Rahat, kendine iyi bak, yarın bu saatte yine ararım." deyip telefonu kapattım. Öğleden sonra tiyatroda dinlenme odamızdaki radyodan ihtilalcilerin Emir Abdülillah'ın kollarını bacaklarını kesip cesedini Bağdat sokaklarında sürüklediklerini duyunca öyle şiddetle sarsıldım ki elimde olmadan kusmaya başladım. Kör koştu, "Hadi Şirin, eve git ve istirahat et, sana artık prova yok." deyip beni çıkış kapısına yöneltti. Birkaç saat sonra gözlerim ağlamaktan kan çanağına dönmüş, midem öğürmekten ağrıyorken The River Line'ın açılışını yaptık. Ama oynadığımız trajedi Bağdat sokaklarında oynanan trajediye oranla çok daha hafifti. İki gün sonra darbeyi yapan askerlerin son dakikada onu yaşatmaya çalışmalarına rağmen Kral 2. Faysal'ın aldığı yaralardan 23 yaşında öldüğü bildirildi. Darbenin liderleri General Kasım ile Albay Arif bir devrim hükümeti kurdular ve Irak Cumhuriyeti'ni ilan ettiler. Kasım ilk cumhurbaşkanı, Arif de başbakandı. Nedense anlaşamadılar. 1963'te yapılan ikinci bir askeri darbede Arif Kasım'ı öldürterek kendisi cumhurbaşkanı oldu. Kısa bir süre sonra Arif de bir uçak kazasında kayboldu. Artık bu Allah'ın işi miydi yoksa başka bir kulun mu, onu hiç öğrenemeyeceğiz. İlk darbeden az sonra İstiyaya Emir Zeyd'e bir ziyaretçi geldi. Bu Roma'daki Irak Büyükelçisi'ydi. Ona Londra'ya gidip elçiliği boşaltmasını ve kişisel eşyalarını almasını söyledi. Yeni hükümet işi bitirmesi için ona 24 saat tanıyordu. Zeyd hemen helikopterle Napoli'ye, oradan da uçakla Londra'ya gitti. Elçiliğe varır varmaz eşyalarımızı sandıklara, valizlere, kutulara doldurmaya başlamış. Bazı elçilik personeli de ona yardım edeceklerine, kral öldü, yaşasın kral anlayışıyla yeni hükümete bağlılıklarını göstermek istemişler ve orada öylece durup onu seyretmişler. Üstelik de devlete ait olan bir şeyi almaması için atmaca gibi bakıyorlarmış. Emir Zeyd bunu çok aşağılayıcı bir olay olarak nitelendirmişti. Eşyaları topladıktan sonra anneme yazmış olduğu mektubu her okuyuşumda nefretle irkilirim. Bitirirken şöyle diyordu. Atölyeni boşaltmak en zor iş oldu Nisa. O kadar çok boya, fırça, kitap, kağıt, kupürler, bitmiş bitmemiş tuvaller vardı ki. Neyse elimden geleni yaptım. Ama inan ki her şey bir kabus gibiydi. Annemle rahat Londra'ya dönünce Emir Zeyd Oakwood Court'ta yarı döşeli bir daire kiraladı. Annem de mutfak eşyaları, yatak takımları, havlular alarak elinden geldiğince bir ev kurdu. Emir Zeyd için çok üzülüyordu. Arap özgürlüğü için bu kadar savaşmış bir insanın ailesinin hunharca katledilmesi, vatanının asker bir diktatörün eline geçmesi ne acıklıydı. İlk kez olarak Emir Zeyd'in mutluluğunu kendininkinden üstün tuttu. İyi bir eş olup Zeyd'e çok iyi bakacağım diye yemin etti. Bundan sonra kocam her şeyden önce gelecek ve artık resim yapmayacağım. Her zamanki gibi gerekeni yaparak 57 yaşında o kasvetli apartmanın mutfağına girdi ve ilk yemeğini pişirdi. Aralık ortalarına doğru tiyatrodan ayrıldım. Bir sürü küçük armağanlar aldım. Onları şık kağıtlar ve saten kurdelelerle paketledim. Annem kurdeleyi pek severdi ve Londra'ya hareket ettim. Biliyordum ki Irak felaketinden sonra ailemle ilk karşılaşmam kolay olmayacaktı. Londra havaalanına gece geç vakit indim. Tabii beni karşılamak için ne araba vardı ne de şoför. Taksi ile Oakwood Court'a gittim. Victoria tarzında kırmızı tuğladan yapılmış, büyük, iç kapıcı, karanlık bir binaydı. Valizimi yukarı çıkarmak için kapıcı ya da başka kimse olmadığından çantalarımı asansöre koyup en üst katın düğmesine bastım. Bizimkilerin kapısını çaldığımda cevap veren olmadı. Bu kez zili devamlı çalmaya ve kapıya vurmaya başladım. Yine ses seda çıkmayınca herhalde annem işitme cihazını çıkarmış, Emir Zeyd de derin uykuya dalmış olmalı diye düşündüm. Tekrar aşağı hole indim. Niyetim bir kapıcı ya da binada görevli birini bulursam bizimkilere telefon ettirmekti. Ama ortalarda kimsecikler yoktu. Tekrar yukarı çıktım, gene kapıya vurdum. Hiçbir kıpırtı yoktu. Ne yapsam diye düşündüm. Acaba bir otele gitsem de yarın sabah mı gelsem?